Ayrım 10.
Bergson gibi kelimelerin zekaya ihanetini kabul eden Valeri, onun gibi bir anti-entelektüalist değil, bilakis zihnin mefhum kalıplarından kurtularak kendi spontane ameliyesi üzerinde koyulaştıracağı dikkat sayesinde her şeyi orada bulabileceğine inanmış bir entelektüalist, zihniyeci gibi görünür. Fakat mefhum kategorilerinden nefreti, ona hakkında çok kullanılan bu entelektüalist vasfını da reddettirmiştir. Bir bakıma Valeri'yi birçok filozofların zekaya irca edilmez sandıkları şeyleri de zihin unsurlarına bağlayan bir akide mensubu gibi görmek de doğru olmaz. Çünkü bu zihin unsurları fikirlerdir. Halbuki Valeri'nin fikirleri hakkındaki anlayışı entelektüalist görüşle adeta tezat halindedir. Fakat böyle de olsa onun dikkate değer ruh vakalarını yalnız zeka, zihin hudutları içinde görmesi hiç değilse anti-entelektüalist olmadığını kabul etmemiz için kafi bir vasıf teşkil eder. Şimdi Valeri'nin felsefe, manevi ve müsbet ilimler aleyhinde açık cephe alışının güzeli anlayışına yol açan sebeplerini anlamaya çalışacağız. Tasvir 1945. 3. Felsefe, müsbet ve manevi ilimler, tarih. Valeri hakkında verdiği konferanslardan küçük, derinliksiz fakat kavrayışlı bir monografi vücuda getiren André Moroa, onu kendinden evvelki bütün mefhum ve akidelere karşı metotlu bir şüpheye sahip olmak bakımından Descartes'e benzetir. Bu mukayese inkar cephesinden doğru, inşa cephesinden yanlıştır. Valeri de Descartes gibi bütün felsefe sistemlerine yıkıcı bir şüpheyle bakmış, fakat taş üstünde taş bırakmadığı bu fikirler ve kıymetler harabesi üzerine hiçbir sistemin yapısını çıkmamıştır. Onun yıktığı felsefe ve manevi ilimler yerine ne koymak istediğini anlamadan evvel Moroa'yı dinleyelim. Ne biliyoruz? Mekteplerde bize dillerden ve müsbet ilimlerden başka ne öğretilmiştir? Bir metafizik mi? Valeri, metafizik bir bilginin mümkün olup olmadığını kendi kendine sorarak diyor ki, biz kendi varlığımıza karışmış olandan başka hiçbir şey bilmeye muktedir değiliz. Eğer eşyanın bir cevheri, kainat muammasının bir anahtarı, bütünün bir cevabı varsa, bu anahtar bizim işleyişimizin, fonksiyonelman, hususi bir hadisesinden başka bir şey olamaz. Bir bütün farz edilen alemin izahını aramadan evvel böyle bir izahın var olduğuna inanmak lazım gelir. Valeri buna inanmıyor. İnsanın budalaca arzularının cetveline şunları yazıyor. İstikbali anlamak, ölümsüz olmak, tek bir cevap olduğuna inanmak. Valeri'ye göre filozofların münakaşaları varlığın ve eşyanın mahiyetine değil, boş ve tarifi imkansız olacak derecede mücerret bazı kelimeler arasındaki münasebetlere taalluk etmektedir. Realistler ve nominalistler, idealistler ve materyalistler zeka oyunlarının cephelerindedirler. Bu satranç partilerinde her iki tarafta taşlarını aralarında kabul edilmiş bazı kaidelere göre öne sürer. Neticede filanın ötekinden daha usta bir oyuncu olduğundan daha başka hiçbir şey sabit olmuş değildir. Filozoflar buna felsefe aleyhinde söylemenin de bir felsefe yapmak olduğu tarzında cevap vereceklerdir. Fakat zannetmiyorum ki Valeri onların bu kaçamak cevapla kurtulmalarına müsaade etsin. Çünkü filozoflar bir kelimenin öteki üzerine zaferi için münakaşa ediyorlar. Valeri'nin büsbütün farklı tavrı bu kelimelerden herhangi birinin vazıh bir tarife uygun gelebileceğini inkar etmektedir. André Moroa, Introduction de la méthode de Paul Valéry, sayfa 64-65. Valéry için her felsefe sistemi indiğidir. Bilinmesi mümkün olan şeyi, filozofun kendisine has anlayışı nizamı ve herhangi bir şahsın ferdi temayülü içinde gösterir. Her filozofun bir sistem sahibi olması, felsefenin sübjektif karakterini ispata kâfidir. Bu tenkidin Valeri'ye has olmadığını ve Nietzsche'den zamanımıza kadar gelen başlıca mütefekkirler tarafından tekrarlandığını, Felsefi Buhran adlı ve küçük bir kitap halinde çıkan konferansımda izaha çalışmıştım. Valeri'ye göre ilim tamamıyla pragmatist bir görüşle sadece bir başarılar reçetesidir. Bunu da ancak tabiat bilgileri verir. Müsbet ilimlerle sarhoş 19. asrın en büyük hatası, bu ilimlerin metodunu psikoloji ve sosyoloji adını verdiği sahte ilimlerinkilerle karıştırmasıdır. Tabiat bilgilerinde objektif bir kontrol bulunduğu halde tarihi, siyasi ilimlerde sübjektif metotlarla objektif neticeler elde etmeye çalışılır. Tarih ve onun kızı olan politikada felsefe gibi kırpılmalı ve layık olduğu aşağı seviyeye atılmalıdır. Politikanın ortaya koyduğu meseleler hakkında bir fikir sahibi olmaya cesaret edebilmek için insan ya hudutsuz cahil veya hudutsuz ahmak olmalıdır. Müsbet veya dürüst denilen ilimlerin dışında her şey edebiyattır. Bu müsbet ilimlerde alem hakkında hiçbir izahatta bulunmazlar. Hiç kimse kainatı izah edemez. Hiçbir şeye zıt olmayan, hiçbir şeye bağlanmayan, hiçbir şeye benzemeyen bir mefhumu nasıl kabul etmeli? Eğer o bir şeye benzeseydi her şey olamazdı. Valeri tenkitlerinin en amansızını tarihe karşı yapmıştır. Ona göre zihin kimyasının vücuda getirdiği en tehlikeli mahsul tarihtir. Vasıfları malumdur. Milletleri hülyalara sevk eder, sarhoş eder, onlara sahte hatıralar verir. Reflekslerini şişirir, eski yaralarını açar. İstirahat zamanlarında onları rahatsız eder. Onlara büyüklük eziyanlarına sürükler ve milletleri acı, tahammül edilmez ve nafile bir hale getirir. Tarih istenilen her şeyi doğru gösterir. Mutlak surette hiçbir şey öğretmez. Çünkü içinde her şey vardır. Her şeyden misal verir. Remark exterior. Tarih vakaları sayısızdır. Tarihçi bunları arasından mizacına ve tercihlerine en uygun gelenleri seçerek dilediği tarzda bir izah sistemi vücuda getirir. Bütün tarihçilerin mevsuk olacağından ittifak ettikleri vakalar yok değildir. Şarlman 800 tarihinde taç giydi ve Marignan Savaşı 15 Eylül 1515'te yapıldı. Evet, fakat hadiseler ve vesikalar arasında istediğini seçmek hürriyeti, tarihçiye tarihi kendi boş itikatlarına ve taraftarlıklarına göre anlatmaya müsaade eder. Tarihin derslerinden bahsetmek kadar gülünç bir şey yoktur. İstenilen politikayı, istenilen ahlakı, istenilen felsefeleri tarihten çıkarmak mümkündür. Valeri'nin tarih hakkındaki fikirlerinin Anatole France'da tıpkısı görülür. Fakat şairin tefsircilerinden hiçbiri nedense bu tevaride işaret etmemişlerdir. Felsefe ve manevi ilimler hakkında bu kadar merhametsiz olan Valeri, onları ancak birer güzel sanat kolu haline geldikleri zaman değerlendirmeye hazırlanır. Leonardo da Vinci'ye dair muhtelif denemelerinden biri arasında Leonard Ele Filozof sayfa 136 Valeri felsefenin kendini bir sanat eseri haline getirmek şartıyla yaşayabileceği bir fikirler sanatı, fikirler nizamının sanatı veya fikirler nizamının çokluğunun sanatı olabileceği kanaatindedir. Bundan böyle felsefe zihniyeti, kendisini inşa kudreti ve mücerret şiir hürriyeti içinde telakki etmeli ve filozof akideleri fikir güzelliği, inceliği, derinliği, münasebeti altında bir şiire kıymet verir gibi değerlendirmelidir. Bugüne kadar bir hakikat arayıcısı halinde düşündüğü meseleleri bundan böyle bir sanatkar halinde benimsemelidir. Tasvir 1945. Meze tepsisi. Dün uzun zamandır içine kapandığım Valeri mahşerinden bir kurtuluş ve soluk alma anında Rilke'nin Fransızca şiirlerine daldım. Almanca bilmediğim için bu şairi iyi tanımam. Onun tercüme olmayan şiirleriyle ilk temasım bu kitap sayesindedir. Doğrudan doğruya Fransızca yazdığı bu şiirlerin hiçbirini, hemen her birinin içine bir rüya saklayan kelimelerinin tılsımını bozmadan tercüme etmek kabil değil. Fakat bir tanesine rastladım ki nispeten sade ve küçük yapılı olmasından da gelen bir kolaylıkla Türkçe'ye geçirilmesini az çok mümkün gördükten başka onunla pek eski bir Türk şiiri arasında akrabalık değilse bile dostluk bulur gibi oldum. İşte Rilke'ninki. Hangi dişi tanrı, hangi tanrı kendini fezaya vermiş? Daha iyi duyalım diye yüzünün aydınlığını. Erimiş, dağılmış varlığı. Dolduruyor bu saf uçurum vadisini geniş tabiatının. Seviyor, uyuyor. Açıl kapım açıl. Vücuduna giriyoruz ve ruhunda uyuyoruz. Hiçbir mısrağını takdim ve tehir etmeden ve her mısrağın kelime dizisini hemen hiç değiştirmeden tercümeye çalıştığım bu küçük şiirin ruhunu, acaba Rabia Hatun'un sevgilisini mistik panteist bir özdeyişle tabiatın içinde eritip dağıtan meşhur kıtasında bulur gibi olmakla hata mı ediyorum? İşte Rabia Hatun'unki. Olsandı sen hava, olsandı sen sema. Alsamdı ben seni dem dem nefes nefes. Olsamdı ben zaman, olsandı sen mekan. Eflaki dolduran bir aşk olurdu bes. Her iki şiirde de. Fakat geçelim. Maksadım size aralarında en az 7 asır bulunan bu iki şairin sofralarından alınmış, birbirine aşina lezzetlerden minicik merze tepsisi kurmaktı. Tasvir 1945. Mahmut Yesari. Mahmut Yesari kendisinde ve benzerlerinin şahsında zürriyeti kuruma yüz tutmuş bir bohem neslinin son ümesillerindendi. Ne demektir bohem? Peşine köhne beden arabası takılı, azgın ruh atını akşamlardan gece yarılarına ve bazen gece yarılarından sabahlara kadar taştan taşa çarpa çarpa sürmenin tadına varamamış olanların içine bu kelimenin tam manasını sindirmek zor olur. Mekan içinde sınır tanımayarak enginleri kuşatmak için kabını çatlatmak isteyen ruhla vücut arasındaki savaşın destanı bohem demektir. Bu azgın atı ya irade yahut semboller ve mücerret fikirler nizamına girmiş bir iç huzur dizginler. Bohemin sanatkarlar arasında çok mütefekkir ve filozoflar arasında az veya yok olması böyle izah edilebilir. Batı sanatkarlar arasında onun tarihe karıştığını görüyoruz. Bunun sebebi coşkunluk dediğimiz büyük fakat iptidai ruh köpürüşünün yerini onun ham maddelerini işleyen bir zeka endüstrisine bırakması olsa gerek. Mahmut Yesari'nin vücudunu çok hırpalayan coşkun ve nizamsız bir hayat tarzını sevmesi, ruhunun yalnız beden denilen mahbese değil, bütün bir cemiyet ve dünya yapısına karşı yarı şuurlu isyanının da neticesidir. Yarı şuurlu çünkü tam olsaydı bu köpürüş onun mizacında ısırgan bir istihza ve eserinde romantik bir merhamet halinde kalmayacak ya sosyal ideallerin meşalesi halinde bir heyecan yahut onları bir fikirler nizamı halinde sistemleştiren bir tefekkür bünyesi doğuracaktı. Kendi kendinden başka yakacak şey bulamayan bu ateş ocağını yıkarak söndü. Hedefini tayinde zorluk çeken her ruh isyanının kaderi. Roman anlayışlarımız çok ayrı olduğu için görüş ve inşa tarzından ziyade kendisini sanatkar ve insan yapısıyla sevdiğim Mahmut Yesari'nin ölümü, Türk edebiyatını ve gazeteciliğini benzeri az bulunur bir rikkat ve fazilet örneğinden mahrum bıraktı. Tasvir 1945. Tevfik Fikret bir tane değildir. Eğer Tevfik Fikret'e sahip olduğu fikirlere göre hüviyetlere ayırmak lazım gelseydi, birbirine selam vermesi bile doğru olmayan birkaç şahsiyet doğardı. Dindar ve zındık, vatancı ve kozmopolit, halkçı ve aristokrat, cemiyetçi ve individualist, çekingen, utangaç, kavgacı, hırçın, soğukkanlı, insancı, mizantrop. Denecek ki bunlar Fikret'in hayatında birbirinden ayrı devrelerdir. Rübab-ı Şikeste'nin dindar, aristokrat, fertçi şairini, Haluk'un defterinin Allahsız, tabiatçı, insancı ve cemiyetçi şairiyle karıştırmamak lazımdır. Hayır, onun son eseri Haluk'un defterinde din hakkındaki fikirlerinin istihalesi müstesna, bütün tezatları bulursunuz. Aynı kitabın bazı şiirlerinde hürriyetçi ve endividüalisttir. Bazılarında vatana kem bir gözle bakılmasına tahammül etmeyecek ve insancıların şöven diyebilecekleri kadar şiddetli vatanperver, bazılarında septik, idealsiz ve kötümser, bazılarında kelime, eda, tefekkür ve her bakımdan aristokrat, bazılarında halkçı fakat hepsinde sistemsiz, günlük reaksiyonlarının rüzgarında savrulan kararsız ve hırçın bir mizaç. Eğer Fikret'in eserlerindeki fikir mozaiğinden çıkan manayı herkesin Haluk veya Tancılar gibi anlaması lazım gelseydi, Türkiye'de de vatanını bırakıp Amerika'ya koşmayan, dinini ve milletini kirli bir gömlek gibi sırtından atmayan tek bir Türk kalmamak icap ederdi. Tanrı'ya şükür, bugün Fikret'i dilinden dolayı ya hiç anlamayan veya bütün tezatları içinde anlayanlar vardır. Bu ikinciler Haluk'un defteri şairini dikkatli bir tahlilin süzgecinden geçirdikten ve müthiş zaaflarını tasfiye ettikten sonra ihtiyatlı bir bağlanışla seviyorlar. Biliyorlar ki eserlerinde görünen Fikret bir tane değildir ve bunlar arasında ebedi Fikret bu toprağın şairi Fikret'tir. Tasvir 1945. Vatan Tüccarı. Bir gün bir mecliste Ahmet Emin adındaki muharrir kılıklı tüccarın İstiklal Savaşı yıllarında oynadığı meşhum rolden bahsedilirken, o devirleri yaşamamış bir genç atıldı. "Ne malum?" dedi. "Kendisi bunları inkar ediyor. O nesil bu adamı tanımaz. Fakat işte ulusta Falih Rıfkı Atay, milli davaya karşı onun imzasını taşıyan ihanet vesikalarını neşrediyor. Erzurum ve Sivas kongreleri 21 Haziran tarihli tamimde milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır kararını bütün memlekete yaydığı zaman Ahmet Emin milli iradeye isyan bayraklarını açıyor ve Ali Kemal ile bir ağızdan Türk milletinin istiklale layık ve muktedir olmadığını ciyak ciyak haykırıyor. Bu milliyet ve istiklal düşmanına göre Türk milleti yabancı bir devletin mürşitliğine muhtaçtır. İstiklali muhafaza gayreti dış politikada Girit zihniyetini devam ettirmekten başka bir şey değildir. İstiklal taraftarları aynen onun cümleleriyle izzet-i nefis ve haysiyet meselelerini iddiaçı gözüyle gören ve pire için yorganı yakmakta hiçbir mahsur görmeyen komiteci ruhlu milliyetperverlerdir. 27 Ağustos 1929 tarihli Vakit gazetesinde aynen umumi surette istiklal istemekten ibaret bir kanaati biz canlı ve müsbet adetmeyeceğiz diyen Ahmet Emin, 1 Eylül tarihli baş makalesinde istiklal isteriz diye bağıranlara şiddetle tenkit ettikten sonra şöyle diyor. Birçokları bizimle insani noktayı nazardan iştigal edecek ve sonra kendi kendine çekilecek bir devlet bulunmaz. Bu bir hayaldir diyorlar. Biz iddia ediyoruz ki böyle bir devlet vardır ve Amerika'dır. Bir kısmımız istiklal diyerek natıka perdazlık ve avamperestlik ediyoruz. Ulus'un neşrine devam ettiği vesikalardan da anlaşıldığı gibi yine o tarihlerde Türk topraklarının bir kısmını Ermenilere vermek şart olduğunu iddia eden o zamanki Ahmet Emin'le geçenlerde varlık vergisinden dolayı gadre uğrayan bir Ermeni'yi de dolayısıyla bütün Ermenileri müdafaa eden bugünkü Ahmet Emin arasındaki kasıt birliği açıkça görülüyor değil mi? O gün olduğu gibi bugün de onun tek emeli iki kelimeliktir. Vatan satmak. Tasvir 1945. Milli düşmanları. Milli asrındayız. İstediğiniz yana başınızı çeviriniz. İstediğiniz nokta üzerine eğiliniz. Milliyi görürsünüz. Rus davası milli, Slav davası milli, Çin davası milli, Arap davası milli, Yahudi davası milli, İngiliz davası milli, İngiliz bankası, İngiliz kömürü milli. Her memlekette müdafaa milli, terbiye milli, içtimai yardım milli, dil milli, sınır milli, bayrak millidir. Fakat Türkiye'de millinin iki grup düşmanı vardır. Komünistler ve kozmopolitler. Gözler hep komünistlerin üstünde çevrili olduğu için kozmopolitler gölgede ve rahat çalışırlar. Milli mücadele davasından bugünün milli kültür ve milli ekonomi hareketlerine kadar ikide bir her millinin üzerine sinsice baskın yapılmışlardır. Mesela 1919'da Türk topraklarının bir bölümünü Ermenilere ve Türk hükümranlık hakkına da o devrin Amerikalılarına teslim etmek için çırpınan ve Milli İstiklal Hareketi'ne saldıran Ahmet Emin Yalman, sıkıyı gördükçe rücu manevraları yapmakla beraber o tarihten bugüne kadar milli kültüre, milli dile, milli ekonomiye, milli ruh ve şuura fırsat baskınları yapmaktan da geri kalmamıştır. Daha bir hafta evvel Milli Demokrat Partisi şayialarından bahsederken, bir milletin milli varlığının çerçevesi içinde cereyan eden hadiselerin milli olmasını tabii görmek bahanesiyle bu milli sıfatını fazla buluyor ve aynen fakat milli kelimesinin bir partinin unvanında bilhassa zikredilmesi normal bir milli mahiyet arz etmez. Bir ifrat ve şiddet manası ifade eder diyor. Ve nasyonel sosyalizmin zulümlerini misal diye öne sürüyordu. Bu Yalman bilmez mi ki İngiltere'de, Fransa'da ve dünyanın her yerinde milli sıfatı Nazi olmayan hatta Nazi düşmanı partilerin unvanlarında kullanılır. Bu Yalman bilmez mi ki bir milletin milli varlığının çerçevesi içinde cereyan etmekle beraber dünyanın her milleti birçok hareketlerine milli sıfatını vermiştir. Milli savaş, milli kültür, milli ekonomi, milli dil, milli hayat. Bu Yalman bilmez mi ki hatta birçok hükümetlerde Maarif Bakanlığı'nın adı Milli Terbiye ve Harbiye Bakanlığı'nın adı Milli Müdafaa'dır. Yalman bunları bilir fakat neylesin ki bu milli kelimesi onun sinirine dokunmaktadır ve her fırsat anında ister Milli Mücadele ister Milli Demokrat Partisi o milliyi gagalamaktan kendini alamaz. Dikkat ediyor musunuz? Taktik sertellerde de aynıydı. Milli dediniz mi hemen Nazi olurdunuz. Tan vatan cephesini birleştiren çizgi milli düşmanlığıydı. Tasvir 1945. İkinci yüzellilikler. Türkiye'de komünistlerle kozmopolitler müsvet hedefte birbirlerinden ayrılırlar. Fakat menfi hedefte sımsıkı beraberdirler. Türk topraklarında milli olan her kıymetli hatta milli mefhumunu ezmek. Sertellerle Yalmanların milli kelimesini her gördükçe ispazmozlu tutulmalarının sebebi budur. Demokrasi onların iç yüzlerini değil ancak dış yüzlerini gizleyen bir maskedir. Bunların hürriyet bahanesiyle pek başka şeylerin peşinde olduklarını anlamayan gafillerin sayısı gün geçtikçe azalıyor. İstediklerin hepsi verilmiştir. Hürriyet mi fazlasıyla? İkinci parti mi? Buyurun sizi bir üçüncüsü. Tenkit mi? Küfre ve iftiraya kadar hepsine müsamaha edilmiştir. Fakat onlar millinin leşini yere serinceye kadar somurtacak ve uğraşacaklardır.